Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. İyi misiniz? Güzel. Hepinizi burada görmek güzel. Konumuz bültenlerinizden de gördüğünüz üzere kolay bir konu değil. Düşmanlarımıza ne olmasını umuyoruz hakkında konuşacağız. Bu ayetleri okurken siz de benimle birlikte lütfen takip edin. Bültenlerinizde var. Romalılar 12:12-21. Umudunuzla sevinin, sıkıntıya dayanın, kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuk sever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin, bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öç benimdir, ben karşılığını vereceğim. Ama düşman acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikleyin. 1. Korintliler 4:12-13. Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz. Zulmedince sabrediyoruz. İftiraya uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana dek adeta dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk. İbraniler 10:30-31. Çünkü öc benimdir, karşılığını ben vereceğim ve yine Rab halkını yargılayacak diyeni tanıyoruz. Diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Leviler 19:18. Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. Rab benim. Bu Rabbin sözüdür. Amin. Bugünün konusu için tek bir pasaj seçmedim gördüğünüz gibi. Birden fazla yere bakıyoruz. Ve bu konunun birden fazla yerde geçmesi çok önemli. Hatta bugün bültene yazdıklarımızdan çok çok fazla yerde tekrarlanıyor. Bu konunun bu kadar çok kez tekrar edilmiş olması çok önemli. Çünkü bu konu çok günlük bir konu. O kadar günlük bir konu ki markette, iş yerimizde, pazarda, kilisemizde, sokakta, her yerde karşılaşabileceğimiz bir konu. Eşimle ben meşhur çarşamba pazarının olduğu yere çok yakın bir yerde yaşıyoruz. İlk taşındığımız zamanda çoğu komşumuz bize gelip öneriler vermeye başladı. Dediler ki işte bu pazara gitmen lazım, çok güzel pazar, çok ünlü falan. Ve çok güzeldi bizim için ama bunu söyler söylemez hemen ardından öneriler vermeye başladılar. Dediler ki ya git ama hemen ilk baştaki tezgahlardan alışveriş yapma. İçeriye gir, yok orada daha ucuz olur. Sakın onların hazırlamasına izin verme. Sen kendin seç, al, sana çürük verirler. Gibi böyle öneriler veriyorlardı. Ya da arada sırada buradaki bazılarınızla konuşuyoruz. Abi araba tamircisine ihtiyaç var. Tanıdık var mı? İşte beni dolandırmasınlar. Ya da eve klimacı lazım olduğunda, usta lazım olduğu zaman da ne yapıyoruz? Yani birbirimize soruyoruz. Dolandırılmak istemiyoruz. Akıllıca davranmaya çalışıyoruz. Ama ne kadar çok çabalasak da bazen sorunlar yaşıyoruz. Bazen kandırılıyoruz. Bazen kötü hissediyoruz kandırıldığımızda. Eminim burada hepimiz aynı sorunları yaşadık. Ve genellikle bu tür konular hakkında konuştuğumuzda insanlara yaşadığımız o kötü deneyimleri anlatırken yanlış yapanlar hakkında onlar diyoruz. Ve aslında bununla kastettiğimiz şey onların bir düşman olduğudur. Ya bu tamirciler yok mu? Hep böyle yapıyorlar. Böyle söylüyoruz ve onları dost olarak gördüğümüz sınıftan ayırıp düşman olarak gördüğümüz sınıfa koymuş oluyoruz. Peki şimdi size sormak istiyorum. Biri size yanlış bir şey yaptığında tepkiniz ne oluyor? Bu düşmanlarınıza karşı ilk verdiğiniz tepki ne? Ya da bu tepkinin altında yatan umduğunuz şey ne? Toparlayacak olursak düşmanlarımıza ne olmasını umuyoruz? Bugün bunu konuşacağız. Bize ya da başkalarına yanlış yapıldığında düşmanlarımıza ne olmasını ummamız gerektiği hakkında konuşacağız. Bu konuyu 3 noktada ele alacağım. 1. noktamız düşman kimdir? 2. noktamız insanlar düşmanları için ne umarlar? Ve 3. noktamız düşman için en iyisini ummak. İlk nokta ile başlayalım. Düşman kim? Aranızda ilk düşmanını hatırlayan var mı? Hiç yok mu ya ilk düşmanı hatırlayan? Ulan güzel. Başka var mı hatırlayan? Benim ilk düşmanım birinci sınıftaki bir arkadaşımdı. Ders sırasında çok gürültü yapan biriydi. Ama herkesin, bütün sınıftaki diğer herkesin bir şey söylemeye korktuğu bir kişiydi. Kalıplıydı, güçlüydü, Recep abi gibi gözüküyordu. Hiçbirimiz ona bir şey söyleyemiyorduk, korkuyorduk. Ama bazen hoca ona kızıyordu. Hoca onu azarlıyordu, biz hepimiz çok seviniyorduk onu hoca azarladığı zaman. Hep onu hoca azarlamaya devam etsin istiyorduk. İlkokulu bitirdiğimde en sonunda onunla iyi bir arkadaş olarak ayrıldığımızı hatırlıyorum. Hala da sohbet ediyoruz. Ama yine de o benim ilk düşmanımdı. Aslında bu düşman kelimesine biraz daha detaylı bakmak istiyorum. TDK'ya göre düşman kelimesinin anlamı birinden nefret eden ya da birine ya da bir şeye karşı davranan ya da konuşan kişidir. Bu kelimeyi kutsal kitapta incelediğimizde İbranice oyeb kelimesini görüyoruz. Ve bu da kelimenin tam anlamıyla nefret eden kişi anlamına geliyor. Bu yüzden size az önce anlattığım o ilk düşmanımın hikayesine geri dönecek olursak, sizce hikayedeki düşman kim? Benden, o arkadaşım benden ya da başkalarından nefret ettiği için gürültü yapmıyordu. Sadece karakter öyleydi, o gürültü yapıyordu. Ama ondan nefret eden, hocadan azarlandığında sevinen aslında bendim. Bu hikayeyi tekrar anlatacak olursak aslında o benim ilk düşmanım değildi. Ben onun ilk düşmanıydım. Bu şekilde anlatmam lazım. Peki şimdi size soruyorum. Siz az önce o soruyu cevapladığınızda, ilk düşmanın kimdi sorusunu cevapladığınızda asıl düşman siz miydiniz yoksa karşınızdaki miydi? Bir tekrar düşünün lütfen. Ya da şöyle sorayım. Bir kişi size yanlış bir şey yaptığında ne tepki veriyorsunuz? Genelde ne oluyor? Üzülüyorsunuz. Belki içinize kapanıyorsunuz. Belki kendinizi suçlamaya başlıyorsunuz. Ya da başınıza gelen bütün bu şeyler için Tanrı'yı suçluyorsun. Diyorsun, Ya Rab bunun olmasına neden izin verdin? Ben senin iyi olduğunu zannediyordum. Belki öfkeleniyorsunuz. Öfkenizi iş arkadaşlarınızdan, ailenizden ya da özellikle eşinizden çıkartıyorsunuz. Ya da sessiz kalıp unutmaya çalışıyorsunuz. Bunlar genelde dünyada verdiğiniz normal tepkiler. Peki bir soru daha sorayım. Peki size hiç zarar veren birine siz geri zarar vermek istediniz mi? Onun canını yakmak istediniz mi? Ya da onun canı yanmasını umdunuz mu? Bazı insanlar karmaya inanıyorlar, değil mi? Ne diyorlar? Bana yaptığın aynısını o da yaşayacak diyorlar. Dünyada böyle görüşler normal. Ancak kutsal kitap bize bunun tam tersini öğretiyor. Diyor ki düşmanlarımızı doyurmamız gerektiğini öğretiyor. Zarar vermenin tam tersini istediğini görüyor bizden. O zaman şimdi sormak lazım. Hiç düşmanınızı doyurdunuz mu? Su istediğinde ona su verdiniz mi? Ya da son bir baklavanız kaldı ve düşmanınız o son baklavayı istiyor. Verir miydin? Bence bu çok zor olurdu. Ben özellikle baklavayı seven biri olarak son baklavama dokunulmasını istemem yani. Sevdiğim birisiyle bile paylaşmazken nasıl düşmanıma vereyim? Kutsal kitap böyle bir şeyi nasıl isteyebilir? Düşmanını sevmek çok zor. Sorularıma yeni bir soruyla devam edeyim. Bu arada benim hakkımda bilmeniz gereken bir şey soru sormayı çok sevdiğimdir. Bugün başka sorularım da olacak. Şimdi de sorum şu. Size yanlış yapan birinin başına ne gelmesini umuyorsunuz? Birkaç seçenek vereyim. Birinci seçenek, bana yaşattıklarının aynısını yaşamasını umarım. İkinci seçenek, bana yaşattıklarının daha kötüsünü yaşamasını umarım. Üçüncü seçenek, Rabbin onları yargılayacağını bildiğim için onları bağışlarım. Rabbin adil olduğunu biliyorum. Onların yargılanması benim umudum. Ve dördüncü seçenek, İsa'yı bulmalarını, tövbe etmelerini ve kurtulmalarını umarım. Hangisinin olmasını umuyorsunuz? Telefonlarımızı her açtığımızda ya da haberleri her izlediğimizde dünyada yeni kötülükler olduğunu görüyoruz. Savaşlar, saldırılar, istismarlar, yoksullara, güçsüzlere, özellikle çocuklara karşı yapılan haksızlıklar görüyoruz. Aklınıza gelebilecek en kötü şeyler her gün yaşanıyor. Etrafımızda bu kadar çok kötülük yaşanırken insanların sürekli olarak endişelenmeyin. bu kötülük yapanlar belki bu dünyada değil ama öteki tarafta cezalandırılacaklar gibi şeyler söylediklerini duyuyorum. Evet doğru. Dünyada olmasa bile hayatlarının sonunda yargı gününde yargılanacaklar. Rab adil, her yanlışı düzeltecek. Bunun doğru olduğunu biliyoruz ancak farkına varmamız gereken şey şu. Son zamanlarda dünyadaki kötülerin sonsuza dek cehennemde yaşadığı gerçeğiyle teselli bulan pek çok imanlı duyuyorum ama farkına varmamız gereken şey şu. Gerçekten umut ettiğimiz şey bu mu olmalı? Bence gerçek bir Mesih takipçisi başka bir insanın hiçbir şekilde zarar görmesini istememelidir. Hristiyanlar olarak asla başka bir insanın kurtulmamasını dilememeli. Kötülükleri ne kadar büyük olursa olsun ruhlarının sonsuza dek cehennemde yanmasından teselli bulmamalıyız. Çünkü bir noktada o kişi bizdik. Hepimiz kurtulmamıştık. Rabbin düşmanlarıydık. Ve bildiğiniz gibi bazen onun isteğini tam tersini yapıyoruz. Belki günlük yaşamımızda kimseye karşı günah işlemiyor gibi görünüyoruz. Ama yüreğimize baktığımızda aslında bu böyle değil. Bizi dışarıdan bu şekilde gözükmüyor olsak bile içimizdeki öfkeyi, şehveti ya da kini Rab biliyor. Hepimiz Rab'bi gücendirdik, bu şüphesiz. Belki öfkemizi dışa vurmadık, içimizde yine öfkelendik ya da düşüncelerimizde birini arzuladık ya da bize yanlış yapan birisine zarar vermek istedik. Rab bunları yapmamamızı söyledi. Dağdaki vaazı hatırlayın. Günah işleme fikrini düşünmek bile günahı işlemekle, o eylemi yapmakla eşdeğerdir. Biz de düşmanız, biz de yanlış yapıyoruz. Biz de bir noktada aynı kişiydik, aynı yerdeydik. Bu da birinci noktayı cevaplıyor. Düşman kim? Hepimiz. Hepimiz bir noktada birisine düşmanız. Özellikle Rab'be. Hemen geliyorum. İkinci noktama, insanların düşmanları için ne umduklarına geliyorum. Haksızlığa uğradığımızda hepimiz bizi haksızlığa uğratan kişi için bir şeyler umut ediyoruz. Bazı insanlar intikam almayı ya da dünyevi bir bakış açısıyla karmayı umarken bazıları umutlarını kendilerine bağlıyor, bazıları da Tanrı'ya umutlarını bağlıyor. Bazı insanlar karmaya inanarak kötülükle başa çıkmaya çalışıyorlar. Ya da Türkçe'de ne diyoruz, ne ekersin onu biçersin. Ya da ne yaparsan onu çekersin diyoruz değil mi? Bu ne anlama geliyor? Dünyada birine kötülük yaparsanız aynı kötülüğü bir gün siz yaşayacaksınız. Karma bir gün sizi yakalayacak, bulacak. Ama gerçekten öyle mi? Dünyaya baktığımızda bunu görüyor muyuz? Sizce kötü adam her zaman kaybediyor ve iyi adam her zaman kazanıyor mu? Bence o sadece dizi ve filmlerde oluyor. Ama asıl soru şu, zaten kim iyi ki? Sadece İsa gerçekten iyiydi ve tüm iyiliğine rağmen insanoğlunun bildiği en kötü cezalardan birini tattı. Sonunda çarmıha gerildi. Karmaya inanmak doğru olmadığı gibi Tanrı'nın bir şekilde karmayı yönettiğine inanmak da doğru değil. Ya da bazı insanlar da bir gün kendilerine haksızlık edenlerden intikam alacaklarını umarlar. Bu insanlar intikam alabilmek için umutlarını kendilerine bağlarlar. Arkadaşlarından biri bir kızla çıkıyordu ve ikisi de imanlıydı. Ve bir gün kavga ettiler. Durumları çözülmez gibi görünüyordu. Ve kilise onlara yardım etmeye başladı. Bu buluşmalardan birinde o arkadaşımın kız arkadaşı o arkadaşımın bütün sırlarını ortaya döktü. Bu arkadaşım inanılmaz kızdı. Bir Hristiyanın hele hele kendi kız arkadaşını ona bu şekilde ihanet etmesine çok kızmıştı. Bunu kabul edilemez olduğunu söylüyordu. Ama sonrasında biz ona bağışlama, dürüstlük ve öfke hakkında güzel bir konuşma yaptık. Dua etti ve anlamış gibi görünüyordu. Ama birkaç gün sonra benim çok şaşırdığım bir şey oldu. Bir sonraki buluşmada bu sefer o gidip kız arkadaşının bütün sırlarını ortaya döktü. Kendisi gitti aynı şeyi yaptı. Onun kabul edilemez dediği şeyi yaptı. Tüm bu dramaların en sonunda bir barış vardı, tövbe geldi. Şimdi araları iyi ama insanların hatta imanlıların bile intikam almaya çalıştığını görüyoruz. Göze göz, dişe diş diyor bunlar, bu insanlar. Ama İncil'de intikam almamamız gerektiğini açıkça görüyoruz. İsa'nın kendisi şöyle söylüyor. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kötülük edenlere karşı koymayın. Ya da Leviler 19-18'de öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. Rab benim diyor. İntikam almak sorunu çözmez. Aksine işleri daha da kötüleştirir. Ya da bazen kilisenin içerisinde kişiler de arasında bir anlaşmazlıklar, kavgalar ve günah görüyoruz. Bazen bu olayların sonucunda taraflardan birisi kiliseden çıkıyor, bir daha gelmiyor. Görünmemeye başlıyor etrafta. Eminim içinizde daha önce anlaşmakta zorlandığınız kişiler oldu ve ona bakıp ya keşke o burada olmasaydı, benim için daha kolay olurdu dediniz. Ya da o çekip gittiğinde sonunda gitti dediniz. Böyle mi söylüyorsunuz? Anlaşmakta zorlandığınız kişi gittiğinde sonunda gitti mi diyorsunuz? Yoksa üzülüyor musunuz? Yoksa üzülmüş gibi mi yapıyorsunuz? O kişi uzaklaştığında, iman yolundan uzak göründüğünde ve sonra geri geldiğinde yüreğinizdeki tutum ne oluyor? Kaybolan oğul benzetmesindeki baba gibi o geri gelen kişiye sarılıp mutlu mu oluyorsunuz? Yoksa büyük oğul gibi kaybolan kardeşi geri döndüğünde kibirlenen, onu görmek istemeyen oluyorsunuz. Kendimizi o kaybolan kardeşinin dönmesine sevinmeyen o büyük oğul gibi bulmak çok kolay. Tamam, belki bazılarınız bu ilk üç yanıtı benimsememiş olabilir. Ama şimdi dördüncüsüne gelelim. Rabbin yargısına umut bağlamak. Rabbin yargısı kesinlikle gelecek olsa da sanırım çoğumuz bunu anlamakta biraz zorlanıyoruz. Belki biraz yanlış anlıyoruz. İnsanlar bize karşı günah işlediğinde bazen onları affediyoruz. Bazen affettiğimizi söylüyoruz ama yine de içten içe yaptıklarından dolayı Rab tarafından cezalandırılmasını istiyoruz. Rabbin tüm yanlışları düzeltmesini istiyoruz. Özellikle de bizi doğrudan etkileyen yanlışlara karşı böyle bir tutumumuz oluyor. Son zamanlarda pek çok ülke savaş halinde ve insanlar sık sık şöyle söylüyor. Bu ülke şunu şunu yaptı ama endişelenmeyin, Rab onları yargılayacak. Böyle dediklerini duyuyorum. Ya da insanların internetteki yorumlarda kendinden emin bir şekilde Tanrı'nın belli bir insan grubunu günahlarından dolayı diğerlerine kıyasla daha fazla cezalandırılacağını söylediklerini, yazdıklarını görüyorum. Ya da insanlar suç haberlerini duyunca suçluya küfür ediyorlar ve Tanrı'nın suçlu yaptıkları için yargılayacağını söylüyorlar. Hatta bazı insanlar bunu dua ederken yapıyorlar. Diyorlar ki Rab bu zalimleri yargıla diye yalvarıyorlar. Bunu duyuyorum. Ya da günlük sohbetinizde siz de buna şahit olmuşsunuzdur. Birinin size nasıl haksızlık ettiğini anlatırken karşınızdaki size diyor ki merak etme, Rab öç benimdir diyor, ona güven. Yeryüzünde olmasa bile sonra göreceksin, yargı günde cezalandırılacaklar. Eminim böyle bir şey duydunuz. Ya da belki kendiniz bu cümleleri kurdunuz, bilmiyorum. Ama ben bunu söyledim, aynı şeyleri düşündüm. Hatta bir pastör şöyle söyledi, Rabbin yargı günü sayesinde umudumuz var dedi. Evet, bu kesinlikle böyle. Beni yanlış anlamayın. Tanrı her yanlış düzeltecek ve gözlerimizdeki her yaşı silecek. Elbette Tanrı'nın yargısı gerekli. Tüm bunlar Tanrı'nın dünya için planının ve tasarımının bir parçası. Ve hatta İbraniler 10:30'u okuduk bugün. Diyor ki, çünkü öç benimdir, karşılığını ben vereceğim ve yine Rab halkını yargılayacak diyeni tanıyoruz diyor İbraniler 10:30. Ama bir sonraki ayeti unutmamamız lazım. 31. ayette diyor ki, diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Bu ayet böyle söylüyor. Diri Tanrı'nın eline düşmenin korkunç bir şey olduğunu söylüyor. Bu ayeti gördüğümüzde Tanrı'nın korkunç olduğunu düşünmemeliyiz. Bunun yerine neyi hak ettiğimize bakmalıyız. İsa'nın yaptığı fedakarlığa bakmalıyız. Tanrı'nın kurtuluş tasarısına bakmalı ve bunun Rabbin fedakarlığının ne kadar büyük olduğunu anlamalıyız. Mesih'e gelenler için yargı Mesih'e dökülür. Mesih'e gelmeyi reddedenler için yargı kendi üzerlerine dökülür. Hiçbirimiz Rabbin yargısını tatmak istemeyiz, korkunçtur. Ancak aynı şekilde merhametlidir. İsa tam da bu yüzden geldi. İşte tam da bu yüzden Tanrı'nın yargısı bizim için güvencedir ama Tanrı'nın yargısı hiç kimsenin başına gelmesini umduğumuz şey olmamalıdır. İsa kendisini çarmıha gelenlere bakıp baba onları yargıla, sana karşı suç işlediler, onları bağışlama demedi. İsa'nın söylediği şey bu değildi. Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Eğer bir kişinin yaptıklarından dolayı Rab tarafından cezalandırılmasını diliyorsak, umudumuz buysa, kendi dünyevi arzularımızı ruhani bir seviyeye çıkartıyoruz, kendimizi yargıç konumuna koyuyoruz ve Rabbi de cellat yapmış oluyoruz. Çoğu zaman bunu yaparken kendi yaptıklarımızı da unutmuş oluyoruz. Ancak Tanrı'nın her yanlışın karşılığını bizim yardımımız olmadan vereceği gerçeğini kabul etmemiz lazım. Başkalarını yargılamak bizim işimiz değil. Başkalarının yargılanmasını ummak bizim ummamız gereken şey değil. Peki ne umut etmeliyiz? Düşmanlarımıza ne olmasını ummalıyız? Üçüncü noktamıza gelelim. Düşman için en iyisini ummak. Sizce hangisi daha iyidir? Pişman olup, tövbe edip, Rabb'e iman edip, kurtarılması ve bunları yapan kişinin daha dünyadayken değiştiğini görmek mi? Yoksa Tanrı'nın yargısının onun üzerine indiğini görmek mi? Tanrı'nın hepimizi kurtarmak istediğini unutmayın buna cevap verirken. Hepimizi kurtarmak istiyor. Romalılar 12. bölüm 14'te baktığımızda dünyanın işleyişini tamamen zıt bir şey görüyoruz. Size zulmedenler için iyilik dileyin, lanet etmeyin. Ya da 20. ayette düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver diyor. Ya da 1. Korintliler 4:12-13'te bize sövenlere iyilik diliyoruz, zulmedilince sabrediyoruz, iftiraya uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz diyor. Bunu yapmak çok zor değil mi? Çok zor. Şu anda düşmanlarınıza ne olsun istiyorsunuz? Ya da siz yanlış yaptığında bunu nasıl telafi etmeye çalışıyorsunuz bilmiyorum. Üst katınızda oturan gürültülü komşunuza ne olsun istiyorsunuz bilmiyorum. Belki buraya ilk defa geldiniz ya da arada sırada geliyorsunuz ve aklınızda sorular var. Ve şimdi düşünüyorsunuz ki, kardeş gerçek dünya böyle bir yer değil. Pollyannacılık oynamaya gerek yok, seni üzerler. Hem düşmanını sev, affet diyorsun. Hem de ahirette de cezalandırılmasını dilemememi istiyorsun. Böyle bir şey umut etmememi istiyorsun. Ben bu yollardan geçtim, öyle olmuyor. Daha çok üzerime biniyorlar. Beklemediğin kişiler daha çok seni üzüyorlar diyorsun belki. Böyle düşünmek kolay. Ya da Tanrı niye şu an bir şey yapmıyor? Ya da yanlış yapanları cezalandırmıyor? Demek çok kolay. Ancak şunu bilmemiz lazım. Rab eğer şu an her günah işleyeni anında cezalandırmaya başlasaydı birkaç dakika, birkaç saat içerisinde hiç kimse kalmazdı burada. Yeni papa dahil, o dahil, hiç kimse. Eğer bizler bize yanlış yapanların yargılanmasını diliyorsak, kendi yaptıklarımızı, başkalarına hissettirdiklerimizi otomatik olarak unutmuş oluyoruz. Konuşmamın başında birinci noktada bunların hepsini konuştuk. Hep beraber birbirimizi affetmeye ihtiyacımız var. Ve bu affetmek, Rabbin yargısı önünde affedilmelerini dilemeyi de içeriyor. İçermelidir. Şu anda sizlerin hepinizin gerçekten size yanlış yapanlara karşı ne olmasını umut ettiğinizi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bir Hristiyan asla bir başkasının yargılanmasını ya da zarar görmesini istememelidir. Bir Hristiyan düşmanları için içtenlikle bağışlanma ve tövbeye gelmelerini dilemelidir. Ayrıca düşmanımızı affettiğimizde artık bizim düşmanımız olmamalıdır. Onlardan kaçmaya çalışmamalıyız. Düşmanınızdan kaçarsanız aç olduğunu nasıl fark edeceksiniz? O zaman nasıl duyuracaksınız? Susadığını nasıl fark edeceksiniz? İhtiyacı için nasıl dua edeceksiniz? Düşmanlarımızın affedilmesini dileriz. Çünkü kendi günahımızın derinliğini biliriz. Bu yüzden her pazar biz buradan çıkmadan önce Rabbin duasını ilahi olarak söylüyoruz. Rabbin duasını ne diyor? Bize karşı suç işleyenlere bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla diyoruz. Bizler Tanrı'nın çocuklarıyız ve bunu kendi başımıza yapmamız da zordur. İsa'nın çarmıhtaki duasını hatırlayın. İsa kendisini çarmıha gelenlerin kurtuluşunu istedi. Ve o bunu isterken biz onun çocukları olarak, onun mirasçılığı olarak başkalarının cezalandırılmasını nasıl dileyebiliriz? Kendi günahımızı nasıl unutabiliriz? Bir Hristiyan Tanrı'nın halkının bir gün aklanacağını bilerek ve Tanrı'nın kutsallığının bir gün ortaya çıkacağını düşünerek mutlu olsa da tövbe etmeyip günahlarından dönmeyenlerin, İsa'yı kurtarıcı olarak kabul etmeyenlerin yargılanmasından zevk almaması gerektiğini hatırlatmak önemlidir. Ki Tanrı da bundan zevk almıyor. Biz de böyle olmalıyız. Kutsal kitabın düşmanını sev buyruğu, bir zamanlar zulüm görmüş olanların, kendilerine zulmedenlerin yeni zalimi olmasını engelleyen şeydir. İsa bize gerçek gücün onarmak ve iyileştirmek ve barıştırmak için kullanıldığını gösterir. İsa Tanrı'nın yüreğinin bu olduğunu gösterir. Ve yine buna biz sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz de dahildir. Bu kolay mı? Hayır, kolay değil. Tanrı'nın kendi oğlunun günahlarımızdan, Tanrı'nın kendi oğlunu bizi günahlarımızdan kurtarmak için dünyaya gelip kendini feda ettiğini kabul etmek de kolay değil. Kendimizi kurtaramayız. Müjdeye ihtiyacımız var. Bir kurtarıcıya ihtiyacımız var. Ve bu kurtarıcı İsa'dır. Ve İsa'ya sahip olduğumuz için umut var. O bize sadece yolu göstermekle kalmaz ve aynı zamanda kutsal ruh aracılığıyla bizimle birlikte yürümeye devam ediyor. Öyleyse çeşitli sosyal medya platformlarının yorum kısmında dolaşırken bölücü olmak yerine birleştirici olmak, iyileştirici olmak Rabbin yardımıyla bizim elimizde. Siyasi parti çekişmeleri ulusumuzu sarmışken nefret etmek yerine, insanları zıtlaştırmak yerine, kutuplaştırmak yerine uzlaşma için bir köprü olabilir miyiz? Hem büyük hem de küçük düşmanlarımıza karşı onlarla karşılaştığımızda Tanrı'nın yardımıyla onların elinden tutup pisliğin içine girip pislikleri temizlemelerine yardımcı olabilir miyiz? Tövbe etmelerini ve kurtulmalarını isteyerek "Ya Rab, onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar" demiş oluruz. Bunu yapabilmek için müjdeyi daha derinden anlamamız lazım. Bazı uygulamalara bakalım. Biz Antalya'ya ilk taşındığımızda birkaç ay boyunca bir ev eşyasının gelmesini bekledik. Son mobilyamızı sipariş ettiğimizde bize bir ay içerisinde teslim edileceğini söylemişlerdi. Ama 3-4 ay geçmişti ve hala ürün gelmemişti. Eylül oldu ve onları her gün arıyorum. Ama hiçbir şey değişmiyordu. Telefonda bana yalan söylüyorlardı. İşlerini yapmıyorlardı. Bazen bağırıyorlardı. Ben konuşmaya devam ederken telefonu yüzüme kapatıyorlardı. Bu birkaç ay boyunca devam etti. Tahmin edersiniz ki çok yorucuydu. Ve bir gün kontrolümü kaybettim. Zaten hayatımızın en kötü haftalarından birini yaşıyorduk. O sırada Hayley, eşim, ilk hamileliğinde daha 9. haftadayken bebeğimizi kaybettiğimizi öğrenmiştik. Şu anda sağlıklı bir hamileliğimiz var ama o ilk seferde onu kaybettiğimiz hafta ihtiyacım olan son şey telefonda bununla uğraşmaktı. Ama yine mobilyalarımızın olmayan teslim tarihi yüzünden bana bağırmaya başladılar. Çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Ben de onlara bağırdım. İçimden tek umudum hepsinin işini kaybetmesi ya da şirketlerin iflas etmesi, hatta belki de hepsinin bir şekilde Rab tarafından cezalandırılmasıydı. Tek umut ettiğim şey. Çok öfkeliydim. Ve tüm bu duygularımın hepsi, tüm bu umduklarımın hepsi dünyevi bir eşya, bir mobilya parçası, bir fırın dolabı içindi. Evet, haftalar öncesinden teslim edilmesi gerekiyordu. Evet, berbat bir hafta geçiriyorduk. Ama bunlar bir mazeret değil. en başından beri daha nazik ve daha sabırlı olmalıydım. Bir mobilya parçası için hepsinin ölmesini dilememeliydim. Bu şirketin tüm çalışanlarının yalanlarından ve tutumlarından tövbe etmesini ve İsa'ya gelip kurtulmasını umuyor olmam lazımdı. Hatta onlara bir örnek olmalıydım. Onlar bu şekilde bana davranırken benim karşı tutumumla bir örnek olmalıydım. Bu arada dolap en sonunda geldi. Ancak iade etmek zorunda kaldık çünkü yanlış ürünü göndermişlerdi. Her şeyin doğru olduğundan emin olarak sipariş etmiştim ama onlar çok yanlış gönderdiler. Birinci önerim şu. Bu tür anlar için bize karşı dürüst olabilecek birine ihtiyacımız var. Bu an, o anda ve daha birçok kez beni nazikçe uyaran, Tanrı'nın kaybını gösteren ve yanlış yaptığımı söyleyen kişi elbette eşim oldu o anda. Bence hepimizin yapıcı eleştirileri duymaya ve bize Tanrı'nın yüreğini göstermeye çalışan, hatta onları dinlemeye açık olmaya, onların bize konuşup bizim onlara hesap vereceğimiz birilerine ihtiyacımız var. Hayatımızda bizi azarlayacak kadar seven insanlara ihtiyacımız var. Eğer hayatınızda böyle biri yoksa, böyle birini aramaya başlamanızı şiddetle tavsiye ederim. İşinizden başka birisi, kendi yaptıklarınızı, günahlarınızı gidip birbirinize anlatıp, beraber tövbe edip, beraber Tanrı'yı yakınlaştırmak için çalıştığınız bir kişi olması önemli. Ve ikinci önerim, Tanrı'nın yanlış yapanlara, yani düşman olarak adlandırdığımız kişilere karşı yüreğini gerçekten anlamaktır. Bir dahaki sefere kendimizi düşmanlarımıza karşı kurtulmaları ve iyi olan şeyler dışında bir şey olmasını umduğumuz bir durumda bulduğumuzda, bizim de aslında doğru olmadığımızı, yanlış yaptığımızı, bizim de günah işlediğimizi hatırlamamız gerekir. Biz de günah işledik, işliyoruz ve ne yazık ki işleyeceğiz. Kendimiz yaptığımızda bu bir hataydı diyoruz ama başkaları bunu yaptığında bu günah, bilerek yaptı, en kötü günah bu. Hayatımı mahvetti gibi şeyler söylüyoruz. Ancak bu doğru değil. İsa'dan başka hiç kimsenin mükemmel olmadığını hatırlamamız lazım. Müjde tam olarak bu. Hepimiz günah işleyerek Tanrı'ya düşman oluyoruz. Ancak kutsal olan bizi o kadar çok seviyor ki bizim günahlarımızı kendi üzerine almak için dünyaya geliyor ve bizim çekmemiz gereken cezayı o ödemek için, o bizim bazıları için dilediğimiz yargıyı üzerine almak için geliyor. Ve o bu cezayı bizim hak ettiklerimizi çekiyor. Hepimizin hak ettiği yargıyı çekmek için çarmıhta canını veriyor ve yargıyı üzerine alıyor. Ancak Rab 3 gün sonra dirildi. Birkaç hafta önce pazar günü bunu kutladık hep beraber Cam Piramit'te. Ölümü yendi. 40 gün sonra bize Pentekost gününde kutsal ruhunu verdi. O çarmıhtayken kendini çarmıha gelenlerin bağışlanmasını diledi. Yargıyı ben üzerime alıyorum. Hiçbiriniz iyi değilsiniz. Bana düşmansınız. Benim fedamı kabul edin yeter dedi. O çarmıhtayken herkes için bağışlanma diledi. Yargıyı değil. Birisi bize yanlış yaptığında her zaman Tanrı'nın yüreğini kendimize hatırlatmak, duada Rab'le buluşmak ve müjdeyi anmak için ezberlediğiniz o ayetler varsa o anlarda hemen Rab'be gelmek çok önemlidir. O zaman düşmanlarımız için ne umut etmeliyiz?